بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Nisa suresinin 3 ayetini inşallah okuyacağız. 148, 149, 150. 149 ve 150. ayetinde Allah ile Rasullerinin arasının ayrılması ve ondan doğacak olan yanlışlar, küfür, nifak, onun üzerine duracağız Allah nasip ederse. 148. ayette Allahü Teala şöyle diyor: لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّٰءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ Allahü Teala çirkin sözlerin açıklanmasından hoşlanmaz. Kötü sözlerin açıklanmasından hoşlanmaz. Ama haksızlığa uğramış olan bir kişi bunu söyleyebilir. Yani birisi sizi haksız yere üzmüş, size iftira etmiş, bir şeyler söylemişse siz de kendinizi korumak için ona denk şeyler söyleyebilirsiniz. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَل۪يمًا Allahü Teala hepinizin konuşmasını dinler ve içinizde dışınızda bilir. اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ Yapmış olduğunuz bir iyiliği açıkça yaparsanız, gizlerseniz اَوْ تَعَفُوا عَنْ سُوءٍ ya da bir kötülüğü görmezlikten gelirseniz فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَد۪يرًا Bilin ki Allah da sizin yaptığınız bir sürü yanlışları görmezlikten geliyor ve onlar için de bir ölçü koymuştur. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey kötülükleri ortaya çıkarmak değil. Yani kötü sözler çerçöp gibi, pis şeyler gibi hakikaten insanları rahatsız eder. Kötü söz daha fazla rahatsız eder. Ve bakarsınız ki karşı tarafın eline de koz vermiş olursunuz. Dolayısıyla size yapılan bir kötülüğe karşılık değilse kimseye kötü söz söylememek lazım. Yapmış olduğumuz iyilikleri açıktan yapabiliriz. Çünkü bu örnek olmamıza sebep olur. Bir de bazı insanların hakkımızda yanlış düşünmelerini de engeller. Yani der ki, bak adamın dünya kadar malı var, kimseye bir şey vermiyor diyebilir mesela. Ya da insan az da olsa birine bir şey verir, niye bu kadar yapıyor diyebilir. Yani bunları, bu dedikodulara sebebiyet vermemek için açıktan iyilikler yapılabilir. Ama iyilik yaparken karşı tarafı asla üzmemek gerekir. Onun hassasiyetini korumak lazım. Bilhassa fakirlere yardım yaparken, yani kurumlara, kuruluşlara yardım yaparken açıkça yapılabilir, problem değil. Ama fakirlere yaparken bunu gizlice yapmayı Cenab-ı Hak tavsiye etmiştir. O da Bakara suresinde ...271. ayet. Diyor ki Allahü Teala, اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ Yaptığınız, verdiğiniz sadakaları, zekatları, yaptığınız iyilikleri açıkça yaparsanız ne hoş, ne güzel. Yani bunda sakınca yok, yani açıkça yapabilirsiniz. Ama وَاِنْ تُخْفُوهَ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ Fakirlere verirken gizlerseniz, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ sizin için daha iyi olur. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ böylece Allah sizin yaptığınız bir takım yanlışların üstünü örter. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ne yaptıklarınızı Allah bilir, Allah yaptıklarınızın iç yüzünden haberdardır. Şimdi asıl konumuzla ilgili ayetlere geldik. Yani Allah ve Rasullerinin arasını ayırma meselesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'ın ve Rasullerinin üstünü örten. Yani, bu cumartesi dersinde konuştuk. İşte Fatih Okun'da araştırma yapmıştı. Kafir olan Allah'ın varlığını, Allah'ı yok sayan değil ki. Baş kafir, iblis olmasına rağmen Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük şüphesi yok. Ahiret konusunda şüphesi yok, melekler konusunda yok. Yani herhangi bir konuda bir şüphesi yok. Her şeyi gayet iyi biliyor. Ama üstünü örtmek ne demek? Yani Allahü Teala'nın bir sözünü duyduğunuz zaman tamam ya şimdi burada bunun yeri değil. Evet. Bugün Mehmet Hoca söylüyordu, burada değil galiba. Ha orada tamam. Diyor ki bir televizyona birisi telefonla katıldı. Bir ayet okudu. Ayet okuma. O Resulullah'a inmiştir. Bize değil. Yani eğer kafirlik bu değilse, kafirlik diye bir şey yoktur yeryüzünde. Ve İslam adına söylüyor bunu. Hoca kılığıyla, hoca sıfatıyla değil mi Mehmet Hoca? Tabii. Onun için ne yapıyor? Tamam, onu karıştırma. Allah'ı karıştırma işe. Ve şöyle derler, ayet okudun mu sen 1-0 öne geçiyorsun. Sen de oku. Sen de 2 tane oku, 2-0 öne geç. Ve bunu ilahiyatçılar söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'ın ve Allah'ın elçilerinin üstünü örtenler, biliyorsunuz Rasul kelimesinin Arap dilinde birinci anlamı elçilerin getirdiği şeydir. Allah'ın son elçisinin getirdiği şey nedir? Kur'an. Arap dilinde Rasul kelimesinin birinci anlamı budur. Kur'an-ı Kerim. Onun için size Rasul gelmedi mi dendiği zaman, mesela size Rasul gelmedi mi diye ayetler var değil mi? Eğer Rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemse eskiden gelmiş. Değil mi? Mesela ya ehlel kitap diyor Allah Maide suresinin 15. ayetinde ehli kitap derken ne anlaşılır? Yahudi ve Hristiyanlar. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا size Resulümüz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ sizin için açık seçik bir şekilde ortaya koyuyor. كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ kitabınızdan gizlediğiniz çok şeyi açık seçik ortaya koyan Resulümüz geldi. Eğer Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemse o öldü değil mi? O zaman ehli kitaba böyle bir şey denebilir mi? Allahü Teala Ali İmran 144'te diyor ki: "Ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min qablir rusul." Muhammed sadece rasuldur. Peki Muhammed'in sadece rasul olması rasulün ikinci anlamıyla. İkinci anlamı da o sözü getiren kişi. Birinci anlamı o söz. Çünkü eğer bu Kur'an olmasaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ne ifade ederdi? Ona inanmamız gerekir miydi? Ona niye inanıyoruz? Güveniyoruz? Bu kitabı Allah'tan aldığı gibi hiçbir şey katmadan bize getirdiği için, değil mi? Şimdi diyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Muhammed sadece Resul'dür. Ondan önce de çok Resuller gelmiştir diyor. اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا خَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Peki şimdi Muhammed öldü. Ya da öldürüldü. Şimdi siz topuklarınızın üzerine geriye mi döneceksiniz? Uhud Savaşı'nda Resulullah'ın öldüğüne dair haberler çıktı onun üzerine diyor. Muhammed ölebilir. Sizin sorumlu olduğunuz Resul budur, bu duruyor. Onun için eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sadece Resul dersek, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinin anlamı kalmaz. Ondan dolayı da zaten anlamı da kalmamıştır. Çünkü bakın, Arap dilinde birinci anlam getirilen kitap olmasına rağmen bunu biz daha yani bir iki ay, ya birkaç ay oldu değil mi keşfedeli? Ya bu kadar yıllarda uğraşıyoruz da hiçbir tefsirde böyle bir şey yok. Allah'tan ki Arap dilinin en eski lügatlarına baktık da bulduk. Şimdi zaten öyle olmazsa وَمَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ Allah diyor Allah. Resul'e itaat eden Allah'a itaat eder. Peki Resul Muhammed ise nasıl itaat edeceğim ben? Öldü. Öldü. Allah öyle diyor. Nasıl itaat edeceğim? İşte Allah'ın sözleri nerede yazar? Burada. Buna itaat ettiğim zaman Resul, işte Resul'e itaat etmiş, yani bu kitabı uygulamış olurum. Bu kitabı uyguladım mı Allah'ın emrine uymuş olurum. İşte şimdi diyor ki Allah, ya ehlel kitap, ey Yahudi ve Hristiyanlar, Maide 15'te diyor. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُونَ İşte size elçiniz geldi. Yani Resulümüz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ Sizin için açıkça ortaya koyuyor. كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Kendi kitabınızdan gizlediğiniz birçok şey var. Bak bu ortaya koyuyor. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرًا Birçok şeyi de affediyor. Peki bunu ortaya koyan Resul kim? Hı? Şimdi şu ayetleri okuyalım, biraz daha ayrıntıya gireceğiz inşallah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ve Resulünün üstünü örtenler. Ve Rusulihi'ymiş, yanlış okudum. Ve Rusulihi, elçilerinin. Yani Allah'ı ve elçilerini bir kenara bırakıyorlar. Onun dışında yeni bir din oluşturuluyor. Ve yuridun en yufarriku beynallahi ve rusulihi. İstiyorlar ki Allah'la Resul'lerin arası açılmış olsun. Allah'la Resul'lerin arasını açılmış olsun. Allah böyle bir şey der mi? Mesela bugün tarihselciler bunu çok yapıyorlar. Biraz önce vakıfta gelmeden önce Fatih bir şey söylüyordu, onu bir de bir anlatsana, o evlatlıkla ilgili olarak yeni bir kanun çıkmış. Çıkış tarihini de söyle.
Evet, bu Kitap ve Hikmet dergisinin inşallah çok yakında çıkacak 16. sayısıyla ilgili yazı hazırlarken rastladım ben onlara. Malumunuz Ahzab suresinin 37. ayetinde Muhammed Aleyhisselam Allah'ın emriyle Zeyd'den boşanan Zeynep validemizle evleniyor. Evlenmesi emrediliyor kendisine. Bizim geleneksel tefsir ve hadis kaynaklarımızda bu olayla ilgili okurken insanın yüzünün kızaracağı bir takım rivayetlerden bahsedilir. Bunlar bizim o eski kitaplarımıza girmiş. Hiçbir bırakın Müslümanın, normal bir insanın bile kabullenemeyeceği gayri ahlaki bir takım rivayetler. Şimdi diyorlar ki bu normaldir. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın bir kadına, evli bir kadına aşık olması, onunla keşke kocası bunu boşasa da ben evlensem demesi, bunlar çok normaldir diyor. Bunlara şaşırmanıza gerek yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indiği 1400 yıl önce ki insanların adetleri, namus anlayışları, kadına erkeğe bakışları buydu diyor. Dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntı yok.
Allah'ın kitabı değil, değil mi?
Evet, burada herhangi bir sıkıntı yok diyor
ama... O günkü örfe göre yazılmış, evet, bir şey, haşa.
Yani bunu tefsir hocası söylüyor. Bunu anlatıyor, ondan sonra diyor ki, anlatırken de Kur'an'ın bu konuda ayetinin ne olduğunu, ayeti sonuna kadar bile okumuyor, gerek duymuyor ama bu kafasındaki kurguya uygun düşen tefsirlerdeki o şeyleri ön plana çıkartarak, bak işte diyor, zaten söylemişler bunu, ilk söyleyen de ben değilim diyor. Ben sadece naklediyorum diyor. Hatta diyor ki bu delikanlıların, bu cesaretli adamların söylediği şeyleri naklediyorum diyor ama nerede günümüzde böyle cesur adamlar diyor. Ama bak diyor, söylemişler diyor. O doğrusu da bu diyor. Şeye bağlıyor bunu, diyor ki...
Yani Resulullah'ı ahlaksızlıkla suçlayan ve Kur'an'a %100 aykırı, oradaki ayete, kendi yazdığı meale de %100 aykırı olduğu halde konuşuyor yani.
Sonra diyor
bilmemesi
ki,
mümkün değil yani.
Ama insanlık büyük bir gelişim kaydetti ve bugüne geldik. Bugün özellikle biz Türklerin namus anlayışı farklıdır. Biz tabii bu tür şeyleri anlamakta zorluk çekiyoruz. Kaldı ki zaten Kur'an tarihsel bir kitap olduğu için bu tür şeylere de şaşırmamak gerekir diyor. Oysa bugün medeniyetin ilerlemesi, insanlığın belli bir seviyeye geldiğini söylemesi ve Kur'an'ın çok öncelerde kaldığını, önceki adetlere göre, örfe göre indiğini söylüyor ama ben şeye baktım bugün, bugün itibariyle devletler hukukunda, yani bütün dünyadaki bütün ülkelerin evlatlık müesseselerinin ne şekilde hukukta yer bulduğuna dair şöyle kısa bir tarama yaptım. Bugün dünya ülkelerinin %99'u, 1-2 tane ülke hariç, evlatlık müessesesine bakış, o adamın sözde cahiliye adeti dediği dönemden daha vahim şu an. Yani bugün Türkiye dahil, Türkiye'de de işte 6-7 yıl önce yeni bir düzenleme ile evlatlık öz çocuk, öz oğul, öz kız statüsüne getirilmiş kanunla.
Kur'an'a %100 aykırı olmasına rağmen,
mirasta,
özel ayet olmasına
mirasta
rağmen.
Mirasta kanuni varisler arasına konulmuş ve evlilik manileri arasına konulmuş. Bu kız veya erkek her neyse evlatlık edindiğinde onunla arasında artık bir öz anne baba ilişkisinin doğduğuna dair neredeyse bir hukuki bir düzenleme yapılmış. Dolayısıyla şimdi bu tasarı hazırlanırken o dönemin işte 6-7 yıl önceki gazetelerde bir gazetede bir habere rastladım. Diyor ki medeni hukukumuz daha da medenileşiyor diyor ve altına diyor ki işte Türk medeni hukukunda da artık evlatlıklar öz evlat gibi kabul edilecek ve ensest ilişkilerin önüne böylelikle geçilmiş olacak diyor. Şimdi bunu derken aslında Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in örnekliğinde bize anlattığı ve Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı evliliğin de aslında bir ensest ilişki olduğunu ve gayri ahlaki olduğunu söylemiş oluyor. Bu haberin altına da iki tane ilahiyatçı ile yapmış olduğu röportajı koyuyor. Diyor ki iki tane ilahiyatçı ikisini de soruyor. İslam hukukuna göre evlatlıkla evlenilebilirmiş Öyle mi? Diyor. O iki ilahiyatçı da birisi diyor ki evet Kur'an'a bakıldığında öyle ama benim kanaatimce gayri ahlaki bir şey diyor. Diğeri de evet Kur'an'a bakıldığında öyle ama bence bu ensest ilişkinin bir türüdür diyor. Şimdi hani bu ayetlerin 1400 yıl önce de kaldığını söyleyen insanlar aslında bugünün dünyasının 1400 yıl önce Muhammed Aleyhisselam'ın bıraktığı dönemin de gerisinde kaldığının farkında değil hiçbiri. Dolayısıyla bu ayetler esasında şu anki insanlığın bile çok ötesinde. Ben yine tarama yaptım ki o yazıda inşallah bunları da şey yapacağım. Bugün psikologlar şunu söylüyorlar. Yani bugün internet üzerinde tarama yapan herkes ulaşabilir bu bilgilere. Psikologlar diyor ki insanlık tecrübesi şunu göstermiştir ki evlatlık olarak alınan bir çocuğa kendisinin evlatlık olarak alındığını, kendi anne babasının başkaları olduğu mutlaka söylenmeli. Ve bu 3 yaşını geçirilmeden bu gerçek bu çocuklara söylenilmeli. Eğer bu yapılmazsa yıllarca kendisine emek veren anne babaya o çocukların düşmanlık ettikleri, düşman oldukları, nefret ettikleri bugün insanlık tecrübesiyle sabittir diyor. Bu söylenilenler Kur'an'ın 1400 yıl önce dikkat çektiği ve bunun toplumun bütün kesimlerince yaygınlaşması için Muhammed Aleyhisselam örneğinde evliliği var. Yani Muhammed Aleyhisselam bunun için evlendirildi Zeynep validemizle. Bu kadar önemli, yani bugün insanlığın hala ulaşamadığı bir seviyeye 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde dikkat çekti. Ancak bu ayetleri biz bu yönüyle ele almıyoruz da diyoruz ki bu esasında bir Türk için namussuzluktur ama 1400 yıl önce inen bir kitap için olağandır diyerek maalesef geçiştiriyoruz. Dolayısıyla ben hani zaten bu meselede hocamla yaptığımız daha önceki müzakerelerde 3 aşağı 5 yukarı çerçeveyi biliyordum ama bu kadar vahim olduğunu yeni gördüm. Yani bugün %99'u Müslüman olan Türkiye'de de evlatlıkla ilgili hukuki düzenlemeler ve algılar 1400 yıl öncesinden de geride.
Şimdi hem ben Müslümanım diyeceksin, hem de Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı bir kanuni değişiklik yapacaksın. Kusura bakmasınlar, bu kanuna çıkaranlar derhal tevbe etsinler ve geri dönsün. Öyle şey yok. Bu iş öyle laflı olmaz. Bu dini kendimize uyduramayız. Biz bu dine uymak zorundayız. Öyle şey yok. Aileyi bitirdiler ya. Bakın kadın ölümleri bu dönemde ki kadar hiç olmamıştı. Olmaz yani. Olmaz. Cenab-ı Hakk'a karşı yanlış yapmamak lazım. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Şimdi devam ediyoruz. Tarih boyunca yapılmış. Şimdi bugün ondan bahsedeceğiz Allah nasip ederse. Ortada adına İslam denen bir din var ama bu Allah'ın dini değil. Evet, diyor ki Allahü Teala Estağfirullah. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rasûlî. Allah'ı ve rasullerini bir kenara bırakan, üstünü örtenler. Ve yuridûne en yuferrikû beynellâhi ve rasûlî. Allah'la rasullerin arasını açmaya çalışanlar. Ve yekûlûne nû'minu bi ba'din ve nekfurû bi ba'd. İşte bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını kabul etmeyiz diyenler. Bir kısmına inanır güveniriz, bir kısmına inanıp güvenmeyiz diyenler. O eskidenmiş, o şöyleymiş, o böyleymiş falan. Ya da kimsenin haberi olmadan bazı hükümlerin üstünü örtüp halktan gizleyenler. Ve yuridun en yettehidu beyne zâlike sebîle, bu ikisinin arasında bir yol edinmeye çalışanlar var ya, ulâike humul kâfirûne hakka. İşte hakkıyla kâfir olanlar onlardır. Bütün yönleriyle kâfir olanlar onlardır. Ve a'tedna lil kâfirîne azâben muhînâ. O kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bugün İslam alemine bakın, en düşük seviyededir. Herkes Müslümanlarla oyun oynuyor. Adamlar niye gelsin de Orta Doğu'da kendi askerlerini çalıştırsınlar ki? Bir onu al, bunu al, ikisini birbirine vurdur. Orada onlar da arkadan alkışlasınlar ama alkışladıklarını gösterirler, sahip olur. O alkışlar dışarıya taziye olarak çıkacak. İçten alkışlayacaklar ama. Şimdi şeylere bakıyoruz. Yani epey zamandır dersleri dinliyorsunuz. Yanlışta bütün mezhepler ittifak ediyor. Bakıyoruz ki doğrularda ihtilaf var da yanlışta ittifak var. Şimdi burada sık sık konuşuyoruz. Yanlışta ittifak olması mümkün değil. Yanlışın yapısı buna aykırı. Yani birkaç kere burada size sordum mesela, 2 kere 2 kaç eder diye sorsak ne dersiniz? 4. Peki kaç etmez dersek aynı şeyi söyler misiniz? Söylemem. Herkes başka bir şey söyler değil mi? Ama birisi sizi önceden hazırlarsa, 2 kere 2 kaç etmez dediği zaman 5 diyeceksiniz diye hazırlarsa hepiniz 5 dersiniz. Onun için bir yerden yönetilmeniz gerekir. Şimdi bakıyoruz ki mesela mezheplere bakıyorum, tefsir kitaplarına bakıyorum, kelam kitaplarına bakıyorum. Aynı yanlışlar aynı ifadelerle geçiyor. Cümle yapısı da değişmiyor. Peki bunun olması mümkün mü? Bakın şimdi bakın. İmam Malik nerede yaşamış? Medine'de. İmam Şafii ona biraz talebelik yapmış. Ebu Hanife nerede yaşamış? Küfe'de değil mi? Ebu Hanife vefat ettikten sonra İmam Şafii doğuyor. Onun için İmam Şafii geliyor Küfe'ye, Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'de ders görüyor. Ve Ahmet bin Hanbel'de İmam Şafii'de ders görüyor. Fakat yaşadıkları bölgeler farklı bunların. Şimdi hiç mümkün mü ki Medine'de yaşayan İmam Malik'le Küfe'de yaşayan Ebu Hanife ya da ömrünün büyük bir bölümünü Mısır'da geçiren İmam Şafii ve farklı yerlerde yaşayan Ahmet bin Hanbel aynı yanlışta ittifak edebilir mi? Hiç mümkün değil, değil mi? Ama bakıyorsunuz ki ittifak etmişler. O zaman şu ortaya çıkıyor. Bu şu anda bizim İmam Şafii dediğimiz mesela bir kitap var, üzerine yazıyor İmam Şafii. Biz de bakıyoruz, başka bir şey diyemiyoruz. Birisine işte İmam Muhammed yazıyor, birisine efendim İmam Malik yazıyor, birisine başka bir şey yazıyor. Bakıyorsunuz ki hepsinde yanlışlar aynı. O zaman kesinlikle şu vardır. Hristiyanların bu İznik Konsili, Efes Konsili gibi ya da Antakya'daki konsilleri gibi bir takım konsillerin oluştuğuna ben kesin olarak inanıyorum ama tarih olarak tespit edebilmiş değiliz. Ama bana öyle geliyor ki Nizamiye medreselerinin bu işte çok büyük rolü olmalı. Bildiğimden söylemiyorum. O konuda bir bilgim yok. Tahmin ediyorum sadece. Niye tahmin ediyorsunuz derseniz, Nizamiye medreselerinin İslam aleminin kucağına attığı bir çok büyük bir sıkıntı kaynağı var. Kimdir o? İmam Gazali. İmam Gazali'ye laf dokundurulmaz, değil mi? İmam Gazali kendisini anlatırken diyor ki, işte veli ile Resul arasındaki farkı anlatıyor. Resuller diyor bilgisini melek vasıtasıyla alır. Veliler direkt alır diyor. Levh-i Mahfuz'da diyor bütün bilgiler vardır, her şey. O bir ayna gibi velinin kalbine yansır diyor. Şimdi Resul'ün kalbine yansımıyor. Resul ne bilmiyor ki orada ne olduğunu. Melek ne getiriyorsa o kadarını biliyor. Ama ne bir şey veli ne yapıyor? Bunu söyleyen bir kişi, bunu söyleyebilen bir kişi ne yapmaz ki? Bunun baş hoca olduğu Nizamiye medreselerinde ne yapılmaz ki? Biz bunu çok iyi biliyoruz. İşte devlet şey yaptı mı, hocalar için, ya insanların çoğu öyledir. Geçen hafta ayet okumuştuk biliyorsunuz. Efendim ben aldığım paraya bakarım. Ya da ya tamam bunu söylersek bizi falan makama falan bir şeye getirmezler. Çünkü Allah'a güven yok. Allah'a güven yok. Bu şimdi değil ki, her zaman öyle. Onun için Allahü Teala geçen hafta okuduğumuz ayette ne diyordu? Tevbe suresi 35'ti değil mi? Estağfirullah. İnnellezîne yok. Ya eyyühellezîne âmenû 34 mi? Evet. İnne kethîran minel ahbâri vel ruhbâni le ye'kulûne envâlen nâsi bil bâtıl ve yasuddûne an sebîlillah. Ahbar hibr, mürekkep, yani mürekkep yalanmış kişiler, yani ilim adamları. Vel ruhbân, Allah'tan korkuyor olarak kendisinin anlaşıldığı işte din adamları. Bu adam giyimiyle, kuşamıyla her şey dört dörtlük Müslüman. Görebildiğiniz kişiler. İnsanların mallarını haksız yolla yer ve Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Geçen hafta okuduk biliyorsunuz. Simsen'den de Diyanet Vakfı'nın meali var. İstersen Diyanet Vakfı'nın mealini bir daha oku.
Ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler.
Şimdi bu ayetin bizimle ne alakası var? Hahamla, rahiple benim ne işim olur? Niye başına ya eyyühellezîne âmenû demiş ki? Ey iman edenler niye demiş ki? Görüyor musunuz? Bakın ayetler ne hale getiriliyor. Evet. Şimdi Allah'ın ve Resulünün arasının ayırt edilmesi meselesi. Mesela İmam Şafii çok iyi Arapçası olan bir kişidir gerçekten. Onun eserlerini okuduğunuz zaman o arı duru Arapçayı onun kitaplarında görüyorsunuz. Fakat İmam Şafii'ye mal edilen, yani o kitabın içerisinde mutlaka ben kesin inanıyorum ki bazı bölümler sonradan yazılmıştır. Çünkü aradaki tutarsızlıkları çok net görüyorsunuz. Aynı kişinin yazması mümkün değil. Ama İmam Şafii'ye mal edilmiş. Ne olacak? İmam Şafii'nin de çok büyük bir itibarı var. Onun itibarı kullanılarak din bozuluyor. Şimdi hikmet var biliyorsunuz. Allahü Teala hikmeti bütün nebilere verdiğini ayetlerde açıkça söylüyor. Mesela Bakara Ali İmran 81'de diyor ki: "Ve izahadallahu mithaqan nebiyyin." Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Nebilerden diyor. Size kitap ve hikmet veririm de. Kaç tane nebi olduğu söylenir bize? 124 bin ya da 224 bin diye. Sayısını Allah bilir tabii. Bu kadar tefsirci var bu ayeti görmemiş olan olur mu? Sadece bu değil, çok ayet var. Biliyorsunuz Resul ve Nebi kitabını okuduysanız görmüşsünüz. Bunu nasıl söylüyorsunuz? Sadece kitap mı veriyor? Hikmet de veriyor. Bütün nebilere vermiş mi Allah hikmeti? Sadece nebilere değil, Bakara 269'a göre Müslüman olsun olmasın, Allah'ın yarattığı ayetlerden ya da indirdiği ayetlerden doğru hüküm çıkaran herkese de hikmet verirler. Müslüman olmayanlar, ya Müslüman olmayan kelimesi belki yanlış, yani Allah'ın sistemine teslim olan herkes bunu elde eder. Yani bizim terimimize göre, adam mesela adama kitap tebliğ etmediyse, edilmediyse onun yapılacağı, dürüst bir adam oldu mu tamam. Bir de şirke düşmedi mi tamam adam. Şimdi İmam Şafii demiş oluyormuş ki, kitabında var yani, bunu ben okudum, bizim doğru bildiğimiz yanlışlar da var, sitemizde var, bakarsınız, kaynağını da görebilirsiniz. İmam Şafii'nin Er-Risalesi'nde. Efendim diyor, hikmet Resulullah'ın sünnetidir. Tamam. Resulullah'ın Kur'an'dan çıkardığı doğru hükümlerdir. Yanlış değil, doğru. Bilgisine güvendiğim bir zat böyle demişti diyor. O da doğru. Fakat İmam Şafii demiş oluyormuş ki orada var. Hikmet bu Resul'den başkasına verilmemiştir. Bunu diyebilir mi? Bunu demesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani saptırmak istese de diyemez. Çünkü hemen foyası ortaya çıkar. Yani en kötü niyetli bir insan olsa bile diyemez bunu. Ama dedirtiyorlar. Dedirtiyorlar. Şimdi dolayısıyla bakıyorsunuz efendim, işte geçen de çok üzücü bir olay oldu biliyorsunuz, yılbaşında gitti, adamları taradılar. Buna fetva verenler var. Kafirleri nerede bulursanız öldürün. O akşam ne? Yılbaşı kutluyor. Nerede kutluyor? İşte içkiyle şu, bunlar kafir. Yahu ayeti bağlamından nasıl koparırsınız? Nasıl koparırsınız ayeti bağlamından? Şimdi profesör olmuş, şeyde Sakarya Üniversitesi'ndeydi, doktora yapmış Müslüman gayrimüslim ilişkileri diye. Doktorasına beni de jüri üyesi olarak almışlar, getirdi bana. Bir baktım, evinizden çıkın, alın elinize bıçağı, rastladığınız kafir gördüğünüzü öldürün. Hiç kimse size bir şey yapmaz. Yargısız. Ya bu ne dedim böyle ya? Böyle doktor olur mu? Hocası da çok tanımış bir adam. Dedim sen hocam bu şeyi göstermedi mi? Yok dedi. Ya hocam dedi, bunu yazmamak için elimden geleni yaptım ama bütün kitaplar böyle yazıyor, ben ne yapayım dedi. Bütün mezhepler böyle yazıyor. Neyse dedim, şu Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerini hiç okumadın mı? Orada 3 kırmızı çizgiden bahsediyor Allah. İnancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkmayan, bizi ülkemizden çıkarmayan, çıkaranlara destek vermeyenlere karşı herhangi bir muamele söz konusu değil. Sen şimdi burada aynı ülke yerde birlikte yaşıyorsun, hiçbir iş yapamazsın. Hadi git dedim, bunu değiştir, 6 ay sana süre verelim. Ve aklına bir şey takılırsa gel. Düzelttik doktorasını, ondan sonra şey yaptı. Ya bu bir doktora yapıyor, düşünün. Şimdi şeyde, bunlar hep size defalarca anlattıklarım şeyde, yani bir daha hatırlatmış olayım. Mesela bakıyorsunuz, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde bir kadının kendini evlendirme yetkisi yoktur. Nikah masasına oturup da evet diyemez. Böyle bir hakkı yoktur. Nikahta şahitlik yapamaz. Ondan sonra kendini de temsil edemez, başkasını da temsil edemez. Velisi yapacak. Kadın bakire ise babası ona sormadan istediği kişiyle evlendirir. Böyle bir yetkisi var. Şimdi bakın, İmam Malik'in El-Muvatta'ından size örnek vereyim. Şimdi az önce İmam Şafii'den örnek verdim. Şimdi İmam Malik'in kendi kitabından. İmam Malik'i nasıl anlatırlar? İşte Medine uygulaması onun için esastır diye. Çünkü gerçekten Medine Resulullah tarafından eğitilmiş bir bölge. Son derece mantıklı yani. Şimdi bu konuda kitabında şu yazılı. El-Muvatta'ında. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki velisiz nikah olmaz. Tamam. Yani denetimsiz. Peki şeyde bak bakire kızla ilgili olarak da şey اَتْثَيُّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِيَا مِنْ وَلِيَّهُ وَالْبِكْرُ تُسْتَعَذَمْ diyor ki dul kadın kendisiyle ilgili karar verme konusunda önceliğe sahiptir. Bakire ise onun izni alınır. Yani kızım bak seni falancaya da evlendirmek istiyoruz. Senin görüşün ne? Olumluysa evlendirilir, yoksa mümkün değil. Ayet-i kerimelerde öyle de yani orada hadis kitabı olduğu için onu ben ayetlerden şimdi bahsetmiyorum. Eğer susarsa izin vermiş kabul edilir. Çünkü onun nazikliği her zaman konuşma. Şimdi o okullarda okuyup da böyle açılmış şeylere bakmayın. Şimdi köylerde yetişenleri düşünürseniz kolay kolay konuşamazlar. Sustuğu zaman anlarsınız ki tamam, olumlu. Şimdi Ömer radıyallahu anh'ın uygulamasını anlatıyor. O da sahabe döneminde şeyin bir kadının onayan bir kızın, bakire kızın onayı olmadan evlendirilemeyeceğini de söylüyor orada. İmam Malik'in kitabında. Sonra şöyle diyor. Efendim diyor, Kasım bin Muhammed. Kasım bin Muhammed dediği Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed'in oğlu Kasım. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed veda haccına giderken şeyde Zülhuleyfe'de doğmuştur. Yani Medine'nin çıkışında doğmuş. Resulullah vefat ederken 3 yaşında olan birisi. Bir de onun oğlunu düşünün çok sonra. Şimdi diyor ki bir de orada bir zat var, şimdi adı aklıma gelmedi. O iki kişi, bunlar kızlarını evlendirdikleri zaman onlara sormazlarmış. Peki ben kızımı evlendirdim. Ona sorup sormadığımı kim bilebilir? Hı? Ve hadis tekniği açısından da orada belâg hadisi, kim rivayet etmiş belli değil. Hadis de değil, zaten bir yani tabiinden olacak olan bir zattır. Bunu kim ki duymuş, kim anlatmış o da belli değil. Orada sahih hadisleri rivayet ediyor, senetleri sağlam. Resulullah'ın sözünü, sahabenin uygulamasını anlatıyor. Ondan sonra efendim İmam Malik demiş ki bizde uygulama buna göredir. Yani bakireye soru sorulmaz. Mümkün mü bunu yapması? Ama birisi getirmiş oraya o cümleyi yerleştirmiş. Ondan sonra da o belli bir mekanda bu mezhepler oluşturulmuş. Çünkü yanlışta ittifak olmaz. Oluşturulmuş. İmam Malik böyle dedi demiştir. İmam Malik zavallı yani gelse diyecek ki Allah Allah ya ben böyle bir mezhebim nereden var yani Allah aşkına. İnandıramaz ki. Kimseye inandıramaz. İnandıramaz. Hanefi mezhebinde de güya efendim zorla şey yapılabilirmiş. Nikahta kız, buraya bir tane kızdan oğlanı getirin, ikisinin başına tabanca dayayın. Evet diyeceksiniz, evet dediler mi nikah geçerli. Karşıda da hakim olsa bile geçerli. Hatta canlı yayında da olsa nikah geçerlidir. Peki Allah la ikrahe fiddin diyor, bu dinde zorlamanın hiçbir yeri olamaz diyor. Öbür taraftan da zaten razı olmadan nikaha müsaade etmiyor. Mesela diyor ki, şeyde Bakara 232. ayette diyor ki, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Yok. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Sakın diyor yani, kızlar müstakbel eşleriyle marufa göre anlaşmışlarsa, maruf da Kur'an'daki Kur'an ölçülere göre, yani objektif, bana göresi falan yok. Objektif ölçülere göre anlaşmışsa kız evleneceği kişiyle. Şimdi bunlara göre, az önceki işte durumlara göre anlaşma söz konusu olur mu? He? Nasıl anlaşacak? Sen tabancayla nikah kıydırıyorsun ya da hiç ona sormadan tamam seni evlendirdik diyorsun. Anlaşmışlarsa engel çıkarmayın diyor Allah. Anlaşmamışlarsa tamam engel çıkarmayın. Tabii böyle hadisler var, ayetler var, tamam. Başka ayetler de var. Şimdi hatta esir kadının evlenmesinde de yalnız esir bir kadın var. Birisi onunla evlenmek istiyor. Onun da rızası olmadan, yani esir kadının evlendirilmesinde geçerli olan hukukla hür kadının evlendirilmesi geçerli olan hukuk arasında hiçbir fark yok. Ama sadece şu fark var, esir kadını yanında bulunan aile denetliyor. O da yine marufa göre, kendi keyiflerine göre değil, yani Kur'an ölçülerine göre denetliyor. Ama kararı o kadının kendisi veriyor. Fakat bunu kabul eden bir tane mezhep bulamazsınız. Şimdi bu mezhep imamları, bunların hepsi ilim adamları. Bunlar bunu yazmış olamaz. Mümkün değil. Birisi yazsa, biri başka şekilde yazar, öbürü başka şekilde yazar. Bu ittifak olur mu? Şimdi bakıyorsunuz ortada acayip bir şey var. Yani şimdi belli bir merkez bu işleri organize ediyor. Şimdi Avrupa'ya gidin. İslam araştırmaları merkezleri var her yerde. Araştırın bakalım kimin kontrolünde? Hep Yahudilerin kontrolündedir. Peki onlar oradan Türkiye'yi ve diğer İslam alemi dediğimiz yeri kontrol etmiyorlar mı? İşte bugün bakın, IŞİD diye şeyi üreten onlar. Terörist olarak ilan edenler de onlar. Bari sahip çıkın. Ne oluyor? Siz ürettiniz. Sürdünüz. Şimdi dolayısıyla şeyler, inşallah bu Kitap ve Hikmet dergimizin bu sayısında Rus düşünürlerden Yefimov var. Onun bize gelip vakıfta sunduğu bir sunumu var. 2010 senesinde. Unutmuşuz. Bugünkü olayların Yahudi lobisi tarafından organize edildiğini tüm ayrıntılarıyla o yazısında yazmış. Tüm ayrıntılar, hiçbir şey yok. Bir tek değişiklik var. IŞİD yerine El-Kaide demiş. O kadar. Başka hiçbir değişiklik. Ve adam aynen şunu söylüyor. Diyor ki, bu Yahudi lobisinin en çok korktuğu şey Kur'an'dır diyor. İnsanlığı onların da elinden ancak Kur'an'la kurtarabiliriz. Biz de ancak Kur'an'a uymakla kurtulabiliriz. Rusya içinde, Türkiye içinde, tüm dünya içinde tek kurtuluş yolu Kur'an'dır diyor. Bunu çok defalarca açık ve net olarak vurguluyor adam. Yani o kadar şey yapıyor ki, Kur'an'ı çok iyi hazmetmiş bir kişi. Çok iyi hazmetmiş.
Hocam, IŞİD bu arada Irak El-Kaide'si zaten. Daha sonra hilafeti ilan edince El-Kaide'den ayrılıyor. El-Kaide'nin bir uzantısıydı.
Zaten hilafetin ilanı da o şahs tarafından bir yazısında var. Diyor ki bir halifelik oluşturacaklar diyor. Halifeliğin merkezi şey olacak, bu Irak'taki Babil. Babil olacak diye yazmış Babil. Ondan sonra oradan Hristiyanlarla ve Müslümanlarla falan savaşacaklar. Müslümanlar galip gelirse Yahudiler hocalara bir takım maddi imkanlar sağlayarak faizi meşrulaştıracaklar. Çünkü Yahudi'yi ilgilendiren faiz. Faiz yasaklamayın. Her şey serbest. İstediğinizi yapın. Hiç önemli değil. Çünkü faiz sistemi ellerinden alınırsa dünyayı köleleştiremezler. Aynen bunu yazmış. Adamların tek derdi faizi sistem kaybolmaz. Ama bu halife devleti yenilir de Avrupalılar hakim olursa zaten Kur'an'dan kurtulmuş olur. Adamların baş derdi Kur'an'dır diyor. Şimdi oynanan oyunları görüyorsunuz. Kim Kur'an'ı birinci sıraya alıyor şu anda İslam alemi dediğimiz alemde? Var mı IŞİD'de Kur'an diye bir şey? Lafta var. Fiiliyatta var mı? Demek ki bugünkü gibi, ben şimdi o şeyleri düşününce anlıyorum ki bugünkü gibi büyük bir organizasyon yapılmış. Büyük bir ihtimalle, yine baştan söyledim, o konu, yani oranın tarihi şeyini bilmiyorum ama İmam Gazali'den dolayı büyük bir ihtimalle Nizamiye medreseleri zamanında olmuştur bu. Kütüphanelere bakın, en eski tarihli kitap 6. asırdadır. E kardeşim şimdi yazarsınız kitap, falanca yazdı. E aksini söyleyen ispatlasın. Nasıl ispatlayacaksın? İşte İmam Şafii böyle yazmış. İşte efendim Seraksi şöyle yazmış. Cessas bunu yazmış. İmam Malik bunu yazmış. Ahmet bin Hanbel bunu yazmış. E nasıl ispatlayacaksın? Nasıl ispatlayacağız? Allah'a şükür ki elimizde hiç kimsenin dokunamadığı Kur'an-ı Kerim var. Mealine dokunmuşlar, onu görüyorsunuz. Ama metnine dokunamamışlar. İşte ondan dolayı hamdolsun bunu çok net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Ama size sürekli söylüyorum ki Allah razı olsun sizin için demiyorum ama bugün bu faaliyete gereken destek verilmiyor. Verilmiyor. Yani şu anda yani salon diye bir, yer, bir yerimiz var. Orada kaç kişi çalışıyor? Bir odada birkaç kişi üst üste çalışıyor. Yani şey yok. Bir tane kaç kere söyle bir dergi koyacak yerimiz bile yok. Ama kimsenin umurunda değil tabii istediğiniz zaten. Ya sizin ne işiniz var ki burada demediklerine şükretmemiz lazım. Evet. Ama Allah'ın izniyle artık bunun önüne kimse geçemez. Ben onda kesin her geçen gün güvenim biraz daha artıyor. Gayet samimi bir şekilde. Şimdi bakın, şimdi ayet okuyorum. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rasûlihi. Allah'la rasullerin arasını Allah'la Resulünü örtenler, üstünü örtüyorlar. Allah'la Resulların arasını ayırmaya çalışıyorlar. Şuna inanırım, şuna inanmam diyorlar. Yani mesela diyelim ki işte Resuller, Resul kelimesini kitap olarak kabul edelim. Bugün bir tane kitap bulamazsınız ki tasdikten bahsetmiş olsun. Hep tahrif. Hiç sen buldun mu şimdiye kadar? Yok. Bakın, Kur'an-ı Kerim diyor ki Şimdi şeyi açalım, onu da bitirelim bu sohbetin bu kısmını. Ali İmran 81. ayet. Sen şimdi şu mealden oku. Ben bu şeyde Diyanet Vakfı mealinden okutuyorum şundan dolayı. O meal Türkiye'de en saygın ilim adamları tarafından hazırlanmıştır. O zaman beni de o heyete katacaklardı. 80'li yılların başından sonra doktora yapıyordum. Bir de İstanbul Müftüsü'ne fetvadan da sorumlu olduğum için inanılmaz derecede doluydum. Girmedim. İyi, Allah korumuş yani. Allah korumuş yani. Yok, ben çıkardım da yani. Hepsi bilir. Allah'ın izniyle. O zaman da şey yapmıyorduk yani. Bugün neyse o zaman da aynıydık. Şimdi bir oku bakalım.
Evet. Ali İmran suresinin 81. ayetinin meali. Hani Allah peygamberlerden.
Bak, peygamberlerden. Peygamber ne demek? Farsça bir kelime. Ne Resul ne Nebi, hangisi kastediliyor? Evet, devam.
Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almış, kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine Allah, o halde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu.
Şimdi bakın, burada diyor ki meal, Allah peygamberlerden misak aldı. Sizinle olan, sizin kitabınızı tasdik eden bir peygamber gelirse. Şimdi Yahudi ve Hristiyanların Müslüman olma zorunluluğunun ortaya çıkması için onlara kimin gitmesi lazım? Peygamber. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta mı?
Değil.
O zaman Medine'deki Yahudilerle görüşmüş, bitti. Bugün Hristiyanların Müslüman olma mecburiyeti var mı? Bu meale göre. Peygamber yok çünkü. Yok. Ya halbuki Allah öyle mi diyor? Diyor ki وَاِذَا قَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّب۪ي۪ينَ Allah nebilerden, ki az önce okuduk, bütün nebilere, zaten bu ayette göreceğiz, bütün nebilere kitap ve hikmet vermiş. Bizim kitaplarda 4 tane hepsi topu topu. وَاِذَا قَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّب۪ي۪ينَ Nebilerden kesin söz aldığın zaman لَمَا آتِيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size bir kitap ve hikmet veririm de. Kitap ve hikmeti kime veriyormuş? Bütün nebilere. ثُمَّ جَاءُكُمْ رَسُولٌ Sonra size Rasul gelirse, Nebi gün deseydi gene bu meal doğru olurdu. Nebilik bitti. Bak, Kur'an-ı Kerim'de Hatemen Nebiyyin vardır ama Hatemur Rusul ifadesi yoktur. Çünkü bu Rasul, Rasul budur artık. Kim bu kitabı götürür insanlara şey yaparsa tebliğ etmiş olur. Budur. Sizi tasdik eden bir Rasul gelirse. Şimdi onlar tasdik eden Rasul hangisi? Bakın Ali İmran suresinin en başında Allahü Teala ne diyor? Elf lam mim. Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum. Nezzele aleykel kitabe. Bak, orada sizi tasdik eden dedi. Şimdi tasdik eden kimmiş, ona bakalım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi, bu kitap mı? Nezzele aleykel kitabe musaddikan lima beyne yedeyh. Kendinden önce olanları tasdik eden bir kitap. Muhammed aleyhisselam bak. Nezzele aleyke, sana indirdi. El kitabe, bu kitabı. Musaddikan tasdik eden. Tasdik eden neymiş? Buymuş değil mi? Peki bunlar peygamber dersen ne oldu? Cenab-ı Hakk'ın ayetinin ne anlamı kaldı? Sonra bu kitap için mesela Kur'an'da hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik eder diye geçmez. İncil'i tasdik eder diye geçmez. Kendinden öncekileri diyerek bütün nebilere indirilmiş kitapları tasdik eder demiş oluyor, tamam mı? O zaman dünyanın her tarafına nebi gitti mi? Öyleyse nerede bir dini oluşum varsa, ellerinde bir kitap varsa, o kitap büyük bir ihtimalle bir nebinin kitabıdır. Onunla bunun arasında uyuşan cümleler mutlaka çıkacaktır. Mutlaka çıkacaktır. Şimdi işte gatalar, açın kitaplarını, Bizim bir arkadaş var, diyor ki orada bir namaz kılıyor, beş vakit kılarlar namaz biliyorsunuz şeyler, zerdüşler. Zaten namaz kelimesi onlardan gelmiştir bize. Diyor ki onların namazda okudukları duaya baktım, Fatiha ile birebir aynı diyor. Ben görmedim de öyle anlattı yani. Bu tasdiki götüreceksin. Şeye efendim vedalarla tasdiki götüreceksin. Dünyanın neresinde varsa Ginzalarla yapacaksın. Efendim işte Tevrat'la yapacaksın, İncil'le yapacaksın, tasdik. Peki bizde tasdik mi deniyor? Önce kitaplar, Kur'an önce kitapları tasdik mi eder, tahrif edildiğini mi söyler? Peki sen tahrif edildiğini söylediğin an, Yahudi para babaları senin cebini de, bulunduğun evi de ağzına kadar para doldursalar sana teşekkür etmiş sayılırlar mı? Yetmez. Çünkü Yahudi toplumunun beklediği nebi gelmemiş oluyor. Beklediği Resul gelmemiş oluyor. Onlar da keyiflerine bakacaklar. Onun için en büyük düşmanları bu. Bunu doğru anlattığın zaman hepsinin Müslüman olması gerekecek. O zaman sistemleri bozulacak. Bakın ne hale getirilmiş görüyor musunuz bu din? Dolayısıyla bakın tekrar ediyorum. Herkes elinden ne geliyorsa yapmak zorunda. Savaştın, sen kazandın. Ya savaşta kazanmak kazanç değil, sürekli kazanç değildir. Adam güçlenir, bu defa o seni yener. Halbuki insanların gönlünü kazanacaksın. Zihinlerinde problem bırakmayacaksın. Resulullah'ın siyaseti o olmuştur. Ondan dolayı öldürülmek istediği Mekke'ye, üç kere kendileriyle savaştığı Mekke'ye elini kolunu sallayarak girdi, değil mi? Hiç kimse karşı çıktı mı? Ve bir iki şey, ufak tefek olay naklediliyor, o kadar. Niye? Gönülleri fethetti de ondan. Asıl kazanç odur. Dolayısıyla bizim bütün insanlara tasdikte gitme mecburiyetimiz var. İnsanların tamamı Allah'ın ayetini okuyor. Bazıları indirilen, bazıları yaratılan ayeti okuyor. Bakın şimdi şeye bir bakın. Amerika'da yaptığım sohbetlere bir bakın. Avrupa'da yaptığım sohbetlere bakın. Hepsi internette var. Rusya'da yaptığım sohbetlere bir bakın. Tamamında Kur'an-ı Kerim'i anlatmışımdır. Bir tane itiraz eden görebilecek misiniz? Bakın bakalım. Bir tek itiraz. Yok. Tek bir itiraz yok. Niye? Çünkü sen Allah'ın ayetini okuyorsun. Karşındaki adam da Allah'ın ayeti. Her insan Allah'ın ayetidir çünkü. Kendisi kendi fıtratıyla birebir uyuştuğunu görünce son derece mutlu oluyor. Size defalarca anlattım işte Roma'da herkese 20 dakika verdiler. Baktım bana 3 saat vermişler konuşmak için. En son konuşmacı yapmışlar. Önü açık olsun diye. Dedim hayırdır niye böyle dedim. Sana soru soracaklar dedi. Meğer Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden sırf soru sormak için geleceklermiş. Sabah akşam saat 3'teydi benim konuşmam. Saat 3'e kadar salonda en fazla 7-8 kişi. Hadi bilemedin 10 kişi. Saat 3'e yaklaşırken salon tıklım tıklım doldu. Bir saatlik sunum. Tabi tercümeler, mercümeler falan devreye girince. 2 saat sorulara cevap. Ondan sonra yetmedi. Bir yarım saat daha ilave. Hiç kimse kalkmadı salondan. Ve gelenlerin içerisinde böyle 25-30 yaşında olanlar çok az. Çoğusu böyle üniversitelerde yaşlı profesörler. Hemen hemen tamamı yani. Bir tane itiraz göremezsiniz. Açın şeyi. Niye? Çünkü bu Allah'ın kitabı kardeşim. Sen de Allah'ın kitabısın. Ben sana bu ayetleri doğru okuduğum zaman sen diyeceksin ki tamam ya. Tamam. Dolayısıyla bizim Allah'ın kitabıyla insanlara gitme mecburiyetimiz var. Ama bakın her şey alt üst olmuş. Ortada Allah'ın dini kalmamış. Elimizden geleni yapalım. Allah yardımcımız olsun. Ha şu ayeti de okuyayım da bitsin bari. Burada diyor ki, tekrar bir okuyacağım. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah ve elçilerinin üstünü örten, yani onu görmezlikten gelen ve يُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah ve Resulleri arasını ayırmaya çalışan. Ciddi ayrılma var mı? وَيَكُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ Şuna inanır, şuna inanmayız diye. Mesela biz bütün ilahi kitaplara inanmak zorundayız. Ya bu tahrif olunmuştur dediğin. Ne oluyor? Bu defa tarihe gideceksin. Sanki bu ayetler bugün hiçbir işe yaramıyormuş gibi. Diyor ki Allahü Teala وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Bu ikisinin arasında bir yol tutturmaya çalışanlar ki bugün İslam alemin hemen hemen tamamı öyle. اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ İşte hakkıyla kafir olanlar onlardır. Bu Allah'ın sözü. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينَ O kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlanmışızdır. Bir baksana, denizde işte bu sene şu kadar Müslüman boğuldu, Avrupa'ya yalvarılıyor. Niye şeylere siz bakmıyorsunuz, mültecilere de biz bakıyoruz. Ulan kardeşim, adam bakar mı ya? Adam boşuna mı kafir olmuş? Ya bunu senin yapman lazım. Ama sen Müslümanlığı ortaya koyacaksın kardeşim. Sen tutuyorsun onların sistemini birebir uyguluyorsun. Ondan sonra da diyorsun ben Müslümanım size. Ya kardeşim bu ne oluyor? Vallahi onlar sizi madalyalara boğmaları lazım. Bu derece bize destek verecek kimi bulabiliriz diye. Sizin karşı çıkmanız laf da ama tabi olmanız fiilen. Bu ne demek? Evet. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Ama kim Allah'a ve Resullerine inanır ve güvenirse وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Hiçbirini diğerinden ayırmazsa ayırmayana hiç rastladınız mı şimdiye kadar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin tepesinde. İlk doğuydu, son doğu. Haşa, tövbe estağfurullah. Evet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Hiçbirini diyenden ayırmayanlar var ya, اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ Allah yakında onların ücretlerini verecektir. İşte uğraşalım, bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın mükafatlandırdığı kişilerden olalım. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah-u Teala onların eksiklerini, kusurlarını örter. Ve onlara çok ikramlarda da bulunur. Allahü Teala cümlemizi bu duruma erenlerden eylesin.